Ayrım 69, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 707. 4. Bölüm, Batış. Araştırmalar gösteriyor ki insanlar belli bir alt ya da meta seviyedekinin ötesinde zekayı tanıma yeteneğine sahip değiller. Bizlerin zekayı fark edebilmemiz için onun bizim davranış kalıplarımıza oturması gerekiyor. Bu çerçevenin dışında işleyen bir zeka ile karşılaştığımızda, örneğin mikro düzeyde, onu algılayamıyoruz. Benzer bir şekilde eğer bizden çok daha üstün bir zeka, bizim çok ötemizde bir zihin ile temas kurarsak, onun mantığı bizi aşacağı için sadece kaos görebileceğiz. Daha yüksek bir zekanın insan kavrayışının ötesindeki parametrelerle aldığı kararlar bizim zekamız için anlaşılmaz olacaktır. Bir köpeğin bizi nasıl gördüğünü hayal edin. Köpeğe göre insan bir zihin değil, itaat edilmesi zorunlu bir güçtür. Onun bakış açısına göre insan davranışları anlamsızdır. Çünkü bizim davranışlarımız köpek algısının kavrayamayacağı fikirlere dayanır. Bu açıdan bakarsak eğer Tanrı varsa onun zekasını kavrayamazdık. Çünkü ilahi düşünceleri bizim için anlaması olanaksız, çok fazla sayıda faktörü ihtiva edecekti. Bu nedenle Tanrı kaosun bir gücü olarak görünecekti ve tabii böylece bırakın bir savaşı, bir futbol maçını bile yönetmesini istemeyeceğimiz bir varlık olacaktı. Bu türden bir varlık insan algısının sınırlarının çok ötesinde olurdu. Ve bu da şu soruyu ortaya çıkarıyor. Bir meta varlık olan Tanrı, daha alt seviyedeki insanın zekasını fark edebilir mi? Belki de eninde sonunda Petri kabındaki bir deneyden ibaretiz. Samantha Crowe, Günlükler. Deep Flight. Anderson'ın yumruğu hiç gelmedi. Birkaç saniye önce Independence mürettebatı kırmızı alarma geçmişti. Yunuslar bilinmeyen bir nesne bildirmişlerdi. Şimdi artık geminin sonar sistemleri de objeyi tespit etmişlerdi. Belirlenemeyen bir boyut ve şekilde bir şey hızla yaklaşıyordu. Bir torpido gibi ses çıkarmıyordu ve sonarda onu fırlatmış olabilecek bir şey görünmüyordu. Mürettebatı ve konsolların başındakileri huzursuz eden ise hızlı ve sessiz gelişi değil yukarı doğru dimdik üzerlerine gelmesiydi. Yuvarlak mavimsi bir lekenin karanlıktan sıyrılmasını monitörlerden seyrettiler. Yüzeyi dalgalanan bir küre hızla onlara doğru yaklaşıyordu. En az 10 metre çapındaydı ve ekranlarda gittikçe büyüyüp şekilleniyordu. Bu çanın ateş etme emrini verdiğinde zaten artık çok geçti. Küre tam gövdenin altında patladı. Yolculuğunun son birkaç dakikasında içindeki gaz genleşmeye devam etmiş ve yükselişini hızlandırmıştı. Yukarı doğru hızla ilerlerken kozasının ince jöle derisi yırtılma noktasına kadar gerilmiş, sonra da baştan aşağı yarılarak açılmıştı. Artıkları suda asılı kalmıştı. Gaz yukarı doğru yoluna devam etmiş, dörtgen bir nesneyi beraberinde yüzeye taşımıştı. Kendi ekseninde dönen kayıp Deep Flight, Independence'a doğru hızla savrulup ona Pruva'dan çarpmış ve torpidolarını geminin gövdesine gömmüştü. Sonsuzluk gibi bir an geçti, sonra patlama oldu. Köprü. Dev gemi sarsıldı. Felaketin geldiğini gören bu çanan harita masasına tutunarak zar zor ayakta kalmayı becerdi. Onun kadar şanslı olmayan diğerleri yere kapaklandılar. Adanın altındaki kumanda odalarında sallantı o denli büyüktü ki monitörler çatladı ve ekipman parçaları havaya savruldu. CIC'de Crowe ve Shankar koltuklarından fırladılar. Saniyeler içinde geminin her yerine kaos hakim olmuştu. Çalmaya başlayan alarm sirenlerinin sert sesi, bağırışlar, koşturan ayak sesleri, çarpışma, uğuldama ve bir kattan ötekine koridorlar boyunca yayılan karmaşaya karıştı. Çarpışmadan sonra saniyeler içinde makina ve soğutma dairelerinde teknisyenler ölmüştü. Cephanelik ve iki tane LM-2500 gaz türbininin olduğu makina dairesinin olduğu noktada gövdenin dışından geminin içine doğru devasa bir krater açılmıştı. Açık yarık 20 metre uzunluğundaydı. Su bir tufan gibi içeri akıp patlamadan sağ kurtulanları öldürüyordu. Kaçmaya çalışanlar kilitli kapılarla karşılaşmıştı. Independence'ı kurtarmanın tek yolu, hasar alan yerlerdeki insanları öfkeyle kuduran su ile hapsederek taşkın suyun geminin kalanını silip süpürmesini önlemekti. Güverte asansörü. Platform vahşice sallanıp Floyd Anderson'ı Johansson'un üzerinden uçurdu. İkinci kaptan kollarını iki yana açtı, parmakları havayı tutmaya çalıştı ama yüzüstü düşüp döndü ve kıpırtısız kaldı. Gözleri açıktı ve bomboş bakıyordu. Vanderbilt'in de neredeyse ayakları yerden kesilmişti. Elinden fırlayan silah platform boyunca kayıp kenarın birkaç santim yanında durdu. Vanderbilt, Johansson'un ayağa kalkmaya çalıştığını görünce ileri atıldı ve onu kaburgalarından tekmeledi. Bilim adamı boğuk bir çığlıkla yana düştü. Vanderbilt gemiye ne olduğunu bilmiyordu ama müthiş bir yıkım olduğunu anlamıştı. Ancak aldığı emir Johansson'u ortadan kaldırmaktı ve bunu yerine getirmeye kararlıydı. İnleyen kan revan içindeki adamı ağların üzerinden atmak için eğilirken biri yan taraftan üzerine atladı. ''Vanderbilt, seni piç kurusu!'' diye bağırdı ana bak. Vanderbilt kendini birden saldırı altında buluverdi. Anavak'ın yumrukları kör bir öfkeyle yağmur gibi üzerine yağıyordu. Vanderbilt geri çekildi. Başını korumak için kollarını kaldırıp yana eğildi ve saldırganın diz kapağına bir tekme geçirdi. Anavak sarsıldı ve dizlerinin bağı çözüldü. Jack Vanderbilt'i tanıyan pek çok insan onun gücünü ve çevikliğini hafife alırdı. Sadece göbeğini fark ederlerdi. Ama savunma ve dövüş sanatlarında en üst düzeyde eğitim almıştı ve 100 küsur kilo olmasına rağmen hala bazı ciddi hareketler yapabiliyordu. Öne koşup kendini havaya fırlattı ve botunu Anavak'ın göğüs kemiğine gömdü. Anavak sırt üstü düştü. Ağzı bir O harfi gibi açıldı ama ses çıkmadı. İyi diye düşündü Vanderbilt. Adamın soluğunu kesmişti. Eğilip Anavak'ın saçlarını kavradı ve dirseğini adamın karın boşluğuna gömdü. Bu yeterliydi. Şimdi sıra Johansson'daydı. Norveçliyi suya fırlattıktan sonra Anavak da onu izleyecekti. Ayağa kalkarken Greywolf'un ona doğru ilerlediğini gördü. Vanderbilt hemen saldırıya geçti. Kendi etrafında döndü. Sağ bacağıyla attığı tekme rakibini buldu ama geri sekti. Bu doğru olamaz diye düşündü, kafası karışmıştı. O tekme herhangi birini yere devirmeye veya acıdan iki büklüm etmeye yeterliydi. Ama adam onun üzerine gelmeye devam etti. Gözlerindeki niyeti anlamamak imkansızdı. Vanderbilt eğer hayatta kalmak istiyorsa bu savaşı kazanmak zorunda olduğunu anladı. Kollarını başının üzerinde döndürerek bir sonraki darbeyi indirmeye hazırlandı. Öne atıldı ama kolunun geri itildiğini hissetti. Sonra Greywolf'un sol eli Vanderbilt'in gerdanına gömüldü. Vanderbilt tekmeledi. Greywolf uzun adımlarını hiç kesmeden onu platformun kenarına itti, yumruğunu kaldırdı ve vurdu. Vanderbilt'in gözlerinde yıldızlar uçuştu. Her şey kıpkırmızı oldu. Burnu kırılırken bir çatırdama sesi duyuldu. İkinci yumruk elmacık kemiğini paramparça etti. Gırtlağından hırıltılı bir çığlık yükseldi. Üçüncü yumruk ağzında patladı, dişleri kırıldı. Vanderbilt acı ve öfkeden kudurmuştu. Devin diğer eli hareket etmesini engelliyordu, yüzü yavaş yavaş eziliyordu. Greywolf onu bıraktığında Vanderbilt sırt üstü devrildi. Gözlerindeki kan perdesinin arasından bir parça gökyüzü, gri asfalt ve platformun üzerindeki sarı işaretler dışında pek bir şey göremiyordu. Silah hemen yanında yerde duruyordu. Ona uzanıp aldı ve kolunu kaldırıp ateş etti. Bir an için her şey sessizdi. Onu vurmuş muydu? Bir kez daha ateş etti, kolu geri tepti. Anavak'ın tepeden ona baktığını gördü. Sonra silah elinden alındı ve kendini Greywolf'un gözlerine bakar buldu. İçi acıyla doldu. Artık sırt üstü yatmıyordu, dimdik ayaktaydı. Ya da baş aşağı mı sallanıyordu? Anlayamamıştı, sanki yüzer gibiydi. Yok hayır, geriye doğru uçuyordu. Bir kan sisinin arasından platformun, sonra da platform kenarının ondan uzaklaştığını gördü. Güvenlik ağlarıyla birlikte gökyüzünde kaybolmuştu. Soğuk bir patlama gibi onu çarptı. Köpüklü sular bedeni derinliklere inen Vanderbilt'in gözlerindeki kanı sildi. Gemi görünür de yoktu. Sadece içinde bir gölgenin belirdiği sonsuz kararan bir yeşillik görüyordu. Gölge çok hızlı hareket ediyordu. Yaklaştıkça ağzı açıldı. Sonra Vanderbilt için her şey bitti. Laboratuvar. Tanrı aşkına ne yaptığını zannediyorsun? Bırak onu. Kelimeler hala Weaver'ın kulaklarında çınlıyordu. Peek'in dehşet içindeki sorusu ve onu takip eden Lee'nin zalim sesi. Sonra laboratuvar sallanıp yükseldi. Patlamanın gümbürtüsünü tarifi imkansız bir gürültü takip etti. Etraflarındaki her şey alt üst olup birbirine çarptı. Weaver Rubin'le birlikte odanın karşı tarafına savruldu. Yığın halindeki aletler ve mahfazalarla dolu bir köşeye düştüler. Gök gürlemesi gibi bir ses laboratuvara yayıldı. Her şey sallanıyordu. Sonra kırılan cam sesini duydular. Weaver'ın ilk düşündüğü şey yüksek güvenlik laboratuvarı oldu ve laboratuvarın hava geçirmez odalarının zırhlı camlarının dayanması için dua etti. Kalçasının üzerinde sürünerek etrafına çılgın gözlerle bakan Rubin'den uzaklaştı. Test tüplerinin metal kutusunu gördü. Ayaklarının dibine doğru zemin boyunca kaymıştı. Hem o hem de Rubin kutuya baktılar. Kutuya ulaşma şanslarını ölçüp biçerken kısa bir duraklama oldu. Sonra Weaver öne atıldı ama Rubin ondan hızlıydı. Kutuyu kapıp ayağa fırladı ve laboratuvarın arkasına doğru koştu. Weaver tezgahın arkasındaki güvenli yerinden çıkmak zorunda olduğunu anlayarak küfretti. Etraflarında ne olup biterse bitsin Lee her ne halt karıştırıyorsa karıştırsın o kutuyu almak zorundaydı. İki asker yere kapaklanmıştı. Biri hareketsiz yatıyordu ama diğeri ayağa kalkıyordu. Üçüncüsü ise dengesini korumayı başarmıştı ve silahını hazırda tutuyordu. Lee hareketsiz bedenden silah almak için eğildi. Bir saniye sonra silahı Weaver'a doğrultmuştu. Peek kas katı kesilmiş şekilde kilitli kapıya dayanmıştı. ''Karen!'' diye bağırdı. ''Olduğun yerde kal. Sana zarar vermeyeceğiz.'' ''Tanrı aşkına Karen, olduğun yerde kal.'' Adamın sesi silahtan çıkan sesle boğuldu. Weaver bir kedi gibi atılarak yakındaki tezgahın arkasına sığındı. Lee'nin elindeki silahın ne olduğu hakkında en ufak bir fikri yoktu. Ama kurşunlar masayı paramparça etti. Cam parçaları yanından uçup giderken 100 kiloluk bir mikroskop yere düşüp tuzla buz oldu. Kaosun arasından sirenler hiç durmaksızın çalmaya devam ediyordu. Aniden Rubin ona doğru koşmaya başladı. Gözleri panikle fal taşı gibi açılmıştı. "Mick!" diye bağırdı Lee. "Aptal herif buraya gel!" Weaver saklandığı yerden fırlayıp Mick'in üstüne atıldı ve kutuyu kaptı. Tam o anda gemi yeniden sarsıldı ve o da iyice sallandı. Rubin yerde kayarak bir raf dizisine çarptı ve test tüpleri üzerine yağarken olduğu yerde sırt üstü kapana kısılmıştı. Döndü ve bir böcek gibi kollarıyla bacaklarını havada sallayarak inledi. Weaver göz ucuyla Lee'nin dönüp silahı ona doğrulttuğunu gördü. Üçüncü asker tezgah kalıntılarının üzerinden atlıyordu. Onun da elinde kocaman kara silahlardan biri vardı ve o da silahı doğrulttu. Artık kaçabileceği bir yer kalmamıştı. Rubin'in yanına çöktü. ''Ateş etme!'' diye bağırdığını duydu Lee'nin. ''Çok!'' Asker ateş etti, Weaver'ı ıskaladı. Kurşunlar derin deniz simülatörüne çarpıp camda bir gong sesi çıkardı. Oval cama soldan sağa dümdüz bir çizgi oluşturacak şekilde saplanmışlardı. Aniden düzenli aralıklarla devam eden sirenlerden farklı uğursuz bir ses duyuldu. Hepsi de hayretten donup kalarak tanka baktılar. Weaver tek bir yüksek çatlama sesi duydu. Başını çevirdi ve koca camdaki çatlakların yayıldığını gördü. ''Ah tanrım!'' diye inledi Rubin. ''Mick!'' diye bağırdı Lee. ''Kaldır kıçını ve buraya gel!'' ''Yapamam!'' diye sızlandı. ''Bacağım, kıpırdayamıyorum!'' ''Çok yazık!'' dedi Lee. ''Mick'in artık bir değeri kalmadı. Haydi gidelim!''
''Onu öylece bırak!''
Peek'in sesi cümlesini bitiremeden kesildi. ''Kapıyı aç Sal!'' Eğer Peek bir şey söylediyse bile kimse duymadı. Kulakları sağır eden bir patlamayla cam tuzla buz oldu. Tonlarca deniz suyu onlara doğru püskürdü. Weaver koştu, arkasında bir su girdabı laboratuvarı süpürdü ve yoluna çıkan her şeyi devirdi.
''Karen!'' dediğini duydu Rubin'in. ''Beni bırakma!''
Oda püsküren sularla dolmuştu. Peek'in kapıya atıldığını gördü. Ardında Lee vardı. Kumandan dışarı çıkarken eliyle bir düğmeye bastı. Weaver bunun ne demek olduğunu biliyordu. Lee onları içeri kilitlemeye niyetliydi. Su arkasından yükseldi ve onu öne itti. Beaver dizlerinin üzerine çökerek iki büklüm oldu. Sırılsıklam olmuştu ama kutu hala elindeydi. Nefes nefese suya kapılıp gitmemek için çabalarken kapanmaya başlayan kapıya doğru zorlukla ilerledi. Bir tek sıçrayışta son birkaç metreyi geçti, pervazı açtı ve rampaya düştü. Güverte asansörü. Greywolf ve Anavak Johansson'un ayağa kalkmasına yardım ettiler. Biyolog hırpalanmıştı ama bilinci hala yerindeydi. ''Vanderbilt nerede?'' diye mırıldandı. ''Balığa çıktı'' dedi Greywolf. Anavak üzerinden tren geçmiş gibi hissediyordu. Midesi o kadar acıyordu ki zar zor ayakta durabiliyordu. ''Jack'' deyip duruyordu. ''Aman tanrım Jack!'' Greywolf onu yine kurtarmıştı. Bu artık bir gelenek haline gelmişti. ''Nasıl oldu da buraya geldin?''
''Biraz önce sana kaba davranmıştım'' dedi Greywolf. ''Özür dilemek istedim.''
''Sen aklını mı kaçırdın? Özür dilemen gereken hiçbir şey yok.''
''Tanrı'ya şükür ki o böyle düşünmemiş.'' dedi Johansson inlerken.
Greywolf'un yüzü bakır rengi teninin altında sararmıştı. ''Nesi var?'' diye düşündü Anavak. Sonra arkadaşının omuzları düştü ve gözleri kaydı. Aniden Greywolf'un tişörtünün kanla kaplı olduğunu gördü. Bir an için kanın Vanderbilt'e ait olduğunu sandı. Sonra lekenin büyüdüğünü ve kanın midesinden fışkırdığını gördü. Gemi bir patlamayla daha sallandı ve Johansson ona çarptı. Greywolf öne eğildi ve platformun kenarında gözden kayboldu.
''Jack!''
Anavak dizlerinin üzerinde az önce Greywolf'un durduğu yere kaydı. Adam ağlardan birine düşmüştü ve aşağıdan ona bakıyordu. Altında dalgalar köpürüyordu.
''Jack, elini uzat!''
Greywolf hareket etmedi. Anavak'a bakarak ellerini karnına bastırdı. Kan parmaklarının arasından fışkırıyordu.
Vanderbilt, lanet olası pislik onu vurmuştu. ''Her şey düzelecek Jack.''
Bir film sahnesindeki cümleler gibi.
''Bana elini ver, seni buraya çekeceğim, başarabiliriz.''
Johansson da kenara doğru emekledi. Karnının üzerine yatarak aşağı ağa erişmeye çalıştı. Ama kolları yeteri kadar uzun değildi.
''Kendini biraz kaldırman gerek.'' dedi Anavak. ''Sonra da orada dur Jack, seni almaya geliyorum. Seni yukarı iterim ve Zigur seni çeker.''
''Hayır.'' dedi Greywolf.
''Jack!''
''Böylesi daha iyi.''
''Öyle konuşma.'' Anavak onu tersledi. ''Senin için endişelenmemem ve seni geride bırakmam ile ilgili film zırvaları duymak istemiyorum.''
''Leon, arkadaşım benim.''
''Hayır, sana hayır.'' dedim.
Greywolf'un ağzından incecik bir kan sızıntısı geldi.
''Leon.''
Greywolf gülümsedi. Aniden rahatlamış gibi göründü. Bir gayretle doğruldu, kendini ağın kenarına doğru yuvarladı ve dalgalara gömüldü. Laboratuvar. Rubin ne bir şey duyabiliyor ne de görebiliyordu. Tanktaki su üzerinde dönüp duruyordu. Son birkaç saniyede ne halt olup bittiğini düşündü. Sonra kudurmuş su kütlesinin devrilmiş rafı bacağının üzerinden kaldırdığını hissetti. Serbest kaldıktan sonra doğruldu.
''Tanrı'ya şükür'' diye düşündü. ''En kötüsü bitmişti.''
Tankın içinde cidden çok su vardı ama laboratuvarı doldurmaya yetecek kadar değil. Tamamen boşalsa bile yayıldığında bir metreden fazla yükselemezdi.
''Lee neredeydi?''
Askerlerden birinin cesedi yanında sürükleniyordu. Bir diğeri ise ayağa kalkarak şaşkınlıkla etrafına bakındı.
Lee gitmişti. Onu terk etmişlerdi.
Rubin önce suya sonra kapıya baktı. Zihni açıldı. Buradan çıkması gerekiyordu. Gemide bir patlama olmuştu ve muhtemelen batıyorlardı. Laboratuvar parlamaya başladığında ayağa kalkmak üzereydi. Işıklar çaktı. Tanktan dışarıya boşalan sadece su değildi. Ayağa kalkmaya çalıştı ama kayıp sırtüstü düştü. Başı suyun altında kayboldu. Kendini düzeltmek için kollarını çırptı ama bir dirençle karşılaştı.
Yumuşak, hareketli.
Gözlerinin önünde yine ışıklar çaktı ve jölemsi madde yüzünü kaplamaya başladığında nefes alamaz hale geldi. Jöleyi yüzünden söküp atmak için çılgınca tırmaladı ama kaygan maddeyi kavramak mümkün değildi.
''Bu olamaz.'' diye düşündü. ''Hayır.''
Ağzını açtı ve yabancı maddenin içeri kaydığını hissetti. korkudan delirmişti. İnce bir dokunaç yemek borusundan aşağı kayarken diğerleri burun deliklerine daldılar. Çılgın gibi tepinerek kıvrandı. Bir anda kulakları ağrımaya başlamıştı ve acı dayanılır gibi değildi. Sanki işkence aletleriyle kafatasını deliyorlardı. Zihninin açık olduğu son anda jölenin artık beyninde olduğunu anladı. Havuz güvertesindeki olaydan beri Rubin düşünüyordu. Yırın oradaki hareketlerinin sebebi insan beyinlerine duyduğu merak mıydı veya amacı belli bir plan mıydı? Ya da yoksa milyonlarca yıldır araştırmak istedikleri her şeyin içine sürünmelerini söyleyen ilkel bir içgüdü müydü? Ama artık hiçbir şeyi merak edemeyecekti. Greyvolf, ne kadar huzurlu, ne kadar sakin. Vanderbilt muhtemelen böyle hissetmemişti. Vanderbilt korkmuştu. Onun ölümü hak ettiği gibi vahşice olmuştu. Ama korku olmadığında her şey çok farklıydı. Greyvolf derinlere battı, nefesini tuttu. Midesindeki korkunç acıya rağmen nefes vermemeye kararlıydı. Yaşamını uzatabileceğini düşündüğünden değildi. Bu onun için son bir irade gösterisi ve kendi kendine karar verdiği son hareketti. Suyun ne zaman ciğerlerine dolacağına o karar verecekti. Lysia buradaydı. İstediği, değer verdiği her şey suyun altındaydı. Ve Greyvolf da son yolculuğunu oraya yapıyordu. Zaten mantıklı olan buydu. Artık zamanı gelmişti. İyi bir yaşam sür ve bir gün bir orka olarak yeniden doğarsın. Suyun içinden karanlık bir gölgenin üzerinde dolandığını gördü. Sonra bir diğerinin. Balinalar ona aldırmadılar. Bu doğru diye düşündü Greyvolf. Ben sizin dostunuzum. Bana zarar vermezsiniz. Elbette bunun gerçek sebebinin daha sıradan olduğunu biliyordu. Onu fark etmemişlerdi. Böyle orkaların arkadaşı olmazdı. Artık orka bile değillerdi. İnsan kadar acımasız bir tür tarafından ele geçirilmişlerdi. Ama bir gün her şey yoluna girecekti, zamanı gelecekti ve Greyvolf bir orka olacaktı. Nefes aldı. Peak, sen aklını mı kaçırdın? Peak'in sesi tünelde yankılandı. Lee önünden koşturuyordu. Bileğindeki acıyı umursamamaya çalıştı ve kadına yetişti. Lee makinalı tüfeği bırakmıştı, kendi tabancasını taşıyordu. Sinirime dokunmaya başladın Sal. Lee en yakındaki koridora yöneldi. Tek sıra halinde yukarıdaki kata tırmandılar ve koridor onları yasak bölgeye getirdi. Geminin omurgasından parçalanma sesleri duyuluyordu. Bir patlama daha oldu. Yer sallandı ve durmak zorunda kaldılar. Tahminen bazı çelik perdeler suyun basıncına dayanamamıştı. Artık Independence belirgin bir açıyla yatmıştı. Koridor dik bir yokuşa dönüşmüştü. Kumanda odasında kadınlar ve erkekler fırlıyor ve onlara doğru koşuyorlardı. Lee'nin gözlerinin içine bakarak onun emirlerini beklediler. Kumandanları onların yanından geçerek dümdüz ilerledi. ''Sinirine mi dokunuyorum?'' Peak kadının yolunu kapattı. Dehşeti artık kör bir öfkeye dönüşmüştü. ''Öyle her canın çektiğinde insanları vurup öldüremezsin. Tanrı aşkına Lee, bu çok gereksizdi. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık.'' Lee'nin yüzü sakindi ama mavi gözleri sağa sola dönüp duruyordu. Peak bunu daha önce fark etmemişti. Aniden bu iyi eğitimli, fazlasıyla zeki, birkaç üstün hizmet madalyalı generalin aklını kaçırmış olduğunu fark etti. ''Vanderbilt ile konuşmuştum.'' dedi Lee. ''Siyah ile mi?'' ''Siyah'dan Vanderbilt ile.'' ''Yani sen ve o bok çuvalı bu deliliğe ortak mı karar verdiniz?'' Peak'in dudakları tiksintiyle kıvrıldı. ''Şu anda kusabilirim Jude.'' Etrafına baktı. ''Artık gemiyi tahliye etmeye başlamalıyız.'' ''Başkanın onayı vardı.'' diye ekledi Lee. ''Ya tabii. Hemen hemen. Böyle bir şeye asla izin vermezdi. Sana inanmıyorum.'' ''Başkanın onaylayacağını biliyordum.'' Peak'i geçmek için itti. ''Şimdi yolumdan çekil. Zamanımız tükeniyor.'' Peak kadının arkasından koşturdu. ''Ama bu insanlar hiçbir hata yapmadılar. Bu göreve katılarak hayatlarını tehlikeye attılar. Onlar bizim müttefikimiz. Eğer mecbur kalırsan onları tutukla ama öldürme.'' ''Ya benimle birlikteler ya da bana karşı. Bunu anlamıyor musun Sal?'' ''Johansson sana karşı değildi.'' ''En başından beri karşıydı. Kadın döndü ve adama baktı. Kör müsün yoksa sadece aptal mı? Amerika bu mücadelede galip gelemezse neler olacağını anlamıyor musun? Eğer bizim yerimize başka bir devlet savaşı kazanırsa Amerika korkunç bir yenilgiye uğrayacaktır. Ama bu Amerika ile ilgili değil, bu tüm dünyanın meselesi. Amerika dünyanın ta kendisidir. Pik ona baka kaldı. Sen delirmişsin diye fısıldadı. Hayır, sadece gerçekçiyim. Ve artık sana ne söyleniyorsa onu yapmanın zamanı geldi. Benim emrimdesin. Lee yürüdü. Haydi, yapacak bir işimiz var. Bu gemi parçalarına ayrılmadan önce o deniz altına gitmem gerek. Ruby'nin radyoaktif torpidolarını bulmama yardım et. Sonra canın ne istiyorsa onu yapabilirsin. Araç rampası. Weaver rampadan gelen sesleri duyana kadar ne tarafa gideceğine karar verememişti. Lee ve Peak ortadan kaybolmuşlardı. Muhtemelen zehirli feromonu almak için Ruby'nin laboratuvarına gidiyorlardı. Tüneldeki bir sonraki köşeye doğru koştu ve Johansson'la Anavak'ı birbirlerine destek olarak rampadan aşağı yürürlerken gördü. ''Leon!'' diye bağırdı. ''Zigur!'' Onlara doğru koşarak kollarını boyunlarına doladı. Kollarını epeyce açması gerekmişti ama her ikisine de sarılmaya ihtiyacı vardı. Özellikle de birine. Johansson acıyla inlediğinde geriye çekildi. ''Ah, özür dilerim ben.'' ''Önemli değil.'' Johansson sakalındaki kanı sildi. ''Hala gücümüz yerinde. Her neyse, neler oluyor?'' ''Asıl size ne oldu?'' Güverte ayaklarının altında sarsıldı. Independence'ın gövdesi harap bir gıcırtı çıkardı. Hangar bir derece daha Pruva'ya doğru yattı. Alelacele birbirlerine neler olduğunu anlattılar. Anavak hala Grey Wolf'un ölümü yüzünden şoktaydı. ''Gemiye neler olduğunu bilen var mı?'' diye sordu. ''Hayır, ama bunun için endişelenecek zamanımızın olduğunu sanmıyorum.'' Weaver etrafına bakındı. ''Bence halletmemiz gereken iki acil iş var. Önce Lee'nin o deniz altına binmesini engellemek ve sonra bir şekilde buradan sağ kurtulmak.'' ''Planını uygulayacağını mı düşünüyorsun?'' ''Tabii ki öyle yapacak.'' diye homurdandı Johansson. Üzerlerindeki uçuş güvertesinden gürültüler geliyordu. Dönen pervanelerin seslerini işittiler. ''Duyuyor musunuz? Fareler gemiyi terk ediyor.'' ''Peki ama bu kadını böylesine ne delirtti?'' Anavak anlamaz bir ifadeyle başını salladı. ''Lee neden Sue'yu öldürsün ki?'' ''Beni öldürmek için de elinden geleni yaptı. Yoluna çıkan herkesi de öldürecek. Barışçıl bir amacı en başından beri yoktu.'' ''Ama ne elde etmeye çalışıyor?'' ''Artık bunun bir önemi yok.'' dedi Johansson. ''Planlarını öne almak zorunda kaldı. Birilerinin onu durdurması gerek. O maddeyi aşağı indirmesine izin veremeyiz.'' ''Doğru,'' dedi Weaver. ''Bu yüzden biz bunları aşağı indirmeliyiz.'' Johansson ilk kez Weaver'ın elindeki kutuyu fark etti. Gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Bu yeni parti feromonlar mı?'' ''Evet, Sue'nun mirası.'' ''Ama bize ne yardım olacak?'' ''Bir fikrim var,'' tereddüt etti. ''İşe yarayıp yaramayacağına dair hiçbir fikrim yok. Aklıma dün geldi ama nedense o sırada mantıklı gözükmemişti. Sanırım işler değişti.'' Aklındakileri özetledi. ''Fena fikir değil,'' dedi Anavak, ''ama çabuk olmalıyız. Sadece birkaç dakikamız kalmış olabilir. Gemi batmadan buradan çıkmamız gerek.'' ''Bunu nasıl başarabileceğimizi bilmiyorum,'' diye itiraf etti Weaver. ''Ben biliyorum.'' Anavak rampayı işaret etti. ''Bir düzine hipodermik şırıngaya ihtiyacımız var. Ben onları alırım. Siz ikiniz aşağı inip denizaltı ile ilgilenin.'' Bir an için düşündü. ''Ve bir de... Bekle bir saniye. Sence laboratuvarda birini bulabilir misin?'' ''Tabii sorun değil ama şırıngaları nereden alacaksın?'' ''Revirden.'' Üstlerindeki gürültü arttı. İskele tarafındaki asansör boşluğundan bir helikopterin kalkıp havada döndüğünü ve dalgalara yakın uçtuğunu gördüler. Hangarın çelik kirişleri inledi, gemi deforme olmaya başlamıştı. ''Çabuk ol,'' dedi Weaver. Anavak kadına baktı, gözleri kilitlendi. ''Bana güvenebilirsin,'' dedi. 69. Ayrımın sonu. Sayfa 719.